Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren, Nuri Özkan hocamla birlikteyiz. Hoş geldiniz Nuri Bey.
Efendim, teşekkür
nasılsınız,
ederim.
İyisiniz?
İyiyiz elhamdülillah, sizler de iyisiniz.
Hamdolsun, Allah razı olsun. Eğitim hep sıcak, sıcak gündem. Bu programlara başladığımızdan evet. bu yana da evet. ülke gündemindeki hassasiyeti, sıcaklığı devam ediyor. Henüz sınav sistemi belli olmadı. Evet. Yani liselere geçiş
müzakerelere
devam ediliyor. Üniversite sınavları hakeza. Evet. Tabii bununla bağlantılı olarak eğitimin kalitesi üzerinde de duruluyor. Asıl tartışılması gereken nedir evet. sorusu da gündeme geliyor. Yani sınav bir sonuçtur. Asıl eğitimin muhtevası.
Eğitimin felsefesi, muhtevası
evet. ne kazandırıyoruz. Evet. Bunlar da tartışılmaya başlandı. İyi şeyler aslında. Yani eğitimin bütün boyutlarıyla tartışılması iyi bir şey. Biz de yani şöyle veya böyle eğitimin farklı alanlarını değil mi paydaşlarını gündeme getiriyoruz, getireceğiz de.
Evet. Getirmek de lazım.
Getirmek de lazım.
Müzakereye ihtiyacımız var.
Evet.
Ben tartışma kelimesini çok sevmiyorum evet. ama müzakere, karşılıklı fikirler
evet.
her cepheden alındığı müzakere sonuçları doğru aklı bulmayı sağlar.
Doğru. Yani evet. tartışılırken de evet. bazen evet. hani fikirlerin çatışmasından doğar. Barikayı hakikat evet, denir. Evet. Barikayı hakikat yani hakikat kıvılcımı, şimşeği evet. fikirlerin tartışmasından evet. doğar diye. Yine yani bir ihtilaf ahlakı diye bir şeyden de bahsediliyor. İslam'da hani müminlerin birbirinden farklı düşünmeleri rahmettir. Yani o ihtilafı çatışma değil de farklı düşünceleri ortaya koyma gibi. Eğitim alanı bizim en hayati alanımız. Memleketimizin geleceği, insanlığın geleceği evet. değil mi?
Evet.
Yani şimdi Nobel ödülleri veriliyor. Ya yani insanlığa bir katkı. Yani tartışılabilir siyasi şeyler etkili olur mu olmaz mı ama gene de insanlığa hangi katkınız var? Diyelim kimya alanında, evet. tıp alanında, barış alanında. O bakımdan insanlık açısından da bizdeki bir çocuğun değil mi? Bir evet. çocuğun eğitimi, başarısı insanlık açısından da son derece önemli.
Bir Müslüman bir şahsiyetin, bir çocuğun gelecekte insanlığa büyük değer katması insan ne kadar mutlu eder değil mi efendim?
Tabii kendi yani değeriniz. Tabii sonuçta evet. yani bir insan değil mi? Hazreti evet. Muhammed sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Evet. Bakın nasıl bir şey açıyor. Yani sonuçta bir insan çok önemli evet, bir şey. Evet. Onun için de bir insanı da ihmal etmemek lazım.
Aslında bizim devletimizin felsefesi de çok eskiden bir insan yaşat ki devlet yaşasın.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın evet. diye aynen.
Evet, aslında her şey insana dönük.
Şimdi evet. Eğitimin paydaşları dedik. Yani orada en önemli simalardan birisi öğretmen evet, siması. Evet. Yani siz İGEDER'in başkanısınız. Evet. Her programda ifade ediyoruz. Yani öğretmenle iç içesiniz. Kendiniz öğretmensiniz.
Eğitimin asli unsuru.
Asli unsurudur. Yani çocuk, evet. yani öğrenci ve öğretmen, evet. değil mi? Binalar vesaire bu iki insan içindir. Evet. Hepsi o tahtalar, sıralar,
tabii.
kitaplar vesaire evet. hepsi bu iki insan için.
Evet.
Yani siz İGEDER olarak da yani öğretmen üzerine yoğunlaştınız. Onun kalitesi üzerine ve ne bileyim gönüllü öğretmen, adanmış öğretmen.
Evet, sizin tabirinizle yıldızlaşmış bir Türkiye için adanmış öğretmenleri ulaşmaya
evet.
çalışıyoruz.
Ne güzel. O zaman bugün evet. öğretmen üzerine konuşalım. Yani evet. adanmış öğretmenden neyi kastediyoruz?
Evet, evet.
Öğretmen dünyasındaki problemler. Yani evet. öğretmenin kişiliği adanmışlık evet. da orayla evet. bağlı.
Bağlantılı.
Ne bileyim ekonomik durumu vesaire evet, hepsini evet. aile durumu
aile.
Hepsini konuşalım
İnşallah.
Neyi öncelersiniz böyle öğretmen dediğimizde ilk üzerinde durulması gereken başlık nedir?
Öncelikle Erkam Radyo dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler hepimizin olsun temennisiyle Ahmet abimizin kıymetli sorusuyla başlıyorum. Tabii adanmışlık ifadesi odaklandığı bir işle ilgili olarak sonuca ulaşabilme becerisidir aslında. Bunun için kendisini feda etmekten başlar. Adanmış.
Evet.
Bir odaklandığı, düşündüğü, ulvi bir düşünce olacak. Ona odaklanacak ve onun sonuçlanması için fedakarane çalışmak demek adanmışlığın ruhunda. Dolayısıyla bugün öğretmenimizin bu adanmışlık öğretmenliğe götürme noktasında eksiklik ne derseniz, bir mefkure, Cemil Meriç'in ifadesiyle mefkure, Nurettin Topçu'nun ifadesiyle de şahsiyet yaratma, şahsiyet oluşturma noktasındaki düşünce bütünün olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bir öğretmen sınıfa ne için giriyor? Okula ne için geliyor? Burada hemen Nurettin Topçu'nun yıllar öncesi İstanbul Erkek Lisesi'ndeki yıllığa yazdığı şu ifadeyi okursam herhalde burası çok anlam taşıyacak. Nurettin Topçu İstanbul Erkek Lisesi'nin 1960-1961 yılındaki mezunlarına kıymetli gençler diyerek şöyle bir mefkure ortaya koyuyor. Zihnimizi zekamıza hizmetkar yaptık. Düşünülerek girilen kapı yalnız sınıf kapısıdır.
Evet.
Şuna inanınız ki dünyada hiçbir fetih kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmak kadar şerefli değildir.
Evet.
Güzel. Abi işte bu düşünceyle sınıfa girebilmek. Devam ediyor bakın Nurettin Topçu gençlere hitabında. Bizim işimiz sizin yalnız zekalarınızı işlemeden ibaret değildir. Aynı zamanda kalplerinizi yoğurmaktır.
Zeka ve kalp.
Evet.
Evet.
Geçen de dedik ya ruhların sanatkarıdır, eğitimci diye.
Evet.
Biz sizin bir takım dersleri öğrenen zeka makineleri olduğunuzu hiç düşünmedik.
Evet.
Bak ne zaman söylüyor abi 1960 yılında söylüyor.
Evet.
Peki şahsiyet ve halleriniz bizim hünerimizin gerçek eseridir. Benim evet. eserim diyebilmem için diyor. Sizin şahsiyetiniz, davranışınız, karakteriniz, halleriniz benim eserimdir.
Evet.
Bilgiyi öğrenirsiniz. Siz bir makine değilsiniz diyor yani aslında.
Geçen bir grup öğretmen geldi. Dedi ki veliler daha çok karnelerin sol tarafına bakarlar.
Sol tarafına bakıyorlar.
Öbür tarafta hal ve gidiş.
Onu da konuşmak lazım.
Ya asıl yani.
Asıl karnenin sağ tarafı önemli.
Evet, evet.
Ama öğretmenin de eğitimcinin de gözünden kaçan, velinin de çok bakmadığı, değer vermediği bir taraf. İşte aslında doğru söylemişler. Ne zaman biz karnemizin sağ tarafını sol tarafının daha önceledik. Abi aslında kalitemiz hızlı bir şekilde yükselecek. Evet. Şimdi devam
belki
ediyor.
O zaman sol taraf da yükselecek.
Evet aynen zaten ilintilidir.
Evet.
Şimdi devam ediyor. Bakın şahsiyet ve halleriniz bizim hünerimizin gerçek eseridir. Yüceltilen bir ruh. Bir deha eserinden daha fazla bir şeydir. Yani bir insanın ruhunu yüceltmek bir dehanın ortaya koyduğu eserden daha kıymetlidir. Bir alemin yaratılışı gibidir. Bize siz ne iş yapar, ne vaziyet görürsünüz diye soranlar olursa onlara sonsuz sevinçle içimiz taşarak bizim vazifemiz karakter yapmaktır, şahsiyet yaratmaktır diye cevap vermede mutluluk duyarız diyoruz.
Evet.
İşte bir öğretmen bir sınıfa, okula hangi düşünceyle geliyoruz? O mefkuresi var mı? Şimdi ona vizyon diyorlar. O vizyona sahip mi? O misyonu üstleniyor mu şimdiki ifade?
Ufku ne?
Ufku ne? Evet. Yani niçin geliyorum ben bu sınıfa? İki, bu sınıf kapısını açarken çocuklarla buluşmayı gerçekleştirdiğimde ben onlara hayata ait neleri verip hangi duyguyla onları hayata hazırlayacağım? Hani yine Nurettin Topçu'dan daha önce de bahsetmiştik. 40 yıl öğretmenlik yaptım. Sınıfa mabede girer gibi girdim.
Evet.
Abdestsiz evet. sınıfa girmedim düşüncesi var ya. İşte öncelemek derseniz önce öğretmene Cemil Meriç'in ifadesi bir mefkure vermek isterim.
Şunu biraz açalım mı? Yani bizim hani eğitimle ilgili tartışmalarda mesela öğretmenin sınıfa abdestsiz girmeme, abdestli girme konusu yok.
Yok.
Yani şimdi medyaya bakın.
Evet.
Böyle bir konu yok. Dolayısıyla yani bunu tartışan eğitimcilerin gündeminde de
yok.
Böyle bir konu yok. Onun için yadırganabilir diye biraz açalım diyorum. Yani ne demek istiyor Nurettin Topçu? Yani çok uçuk bir şey mi söylüyor eğitim dünyası açısından? Çok uçuk bir
aslında
şey mi söylüyor?
Aslında ibadetin öncesindeki abdest bir temizliktir, bir arınmadır, ön hazırlıktır.
Efendim. Evet. Aslında ben onu şöyle de derim Nuri Bey. Efendim. Yani abdest mesela maddi bir kirden arınma değildir.
Değildir tabii. Evet.
Yani bir gönül kirinde öyle bir kirimiz varsa ondan arınmadır. Yaratanın huzuruna temiz çıkılır. Namaza abdestsiz gidilmez dendiği gibi. Yani sanki öğrencinin yanına da değil mi?
Evet. O
yani,
temizlik
duygusu içinde.
O saf olarak, haliyle. O katıksız sevgisiyle sınıfa girebilir.
Gibi evet.
İşte yani bu düşünce aslında oradaki abdestten kastedilen o temizlik, o ruhla, o şimdiki eğitimciler buna şunu, açık zihinle girebilmek. Sınıfa açık zihinle, hiçbir çocuğu etiketlememek sizin, dünü unutarak, bugün benim için farklı diyerek.
Şimdi açık zihin tabii şeyi yok mesela, manevi dokusu yok.
Dokusu yok. Ama onun karşılığı gelmiyor. Işte.
Gelmiyor yani şimdi. Abdestle girmek demek yani bir kültürden süzülüyor o ifade değil mi Nurettin Topçu?
Allah'a karşı sorumlu olduğun bilinciyle. O kapı kapandığı zaman beni müdürün görme şansı yok.
Bir tür ibadet gibi.
Ailenin görme şansı yok. Ben öğrencilerimle öğretmen baş başayım. Dolayısıyla ne kadar ulvi düşünce verirsem sınıfım o kadar güzelleşecek.
Evet.
Hazırlanacak. Ben bundan ahiret hazığımı kazanmış olacağım.
Evet.
Veya öyle şeyler söylerim ki çocuklar tamam dünyanın esiri yaparım. Dünyalık kılarım. Ama
kendim kirli girerim.
Kendim kirli
çocuğa
girerim.
Da kir taşırım.
Kir taşırım. Ve sonuçta o 40 dakikanın hesabını öbür dünyada farklı şekilde vermek. Aslında bu şuur yani bunu kastediyoruz elbette. Tabii karakter yapmak, şahsiyet oluşturmak bir muallimin, bir öğretmenin en esas gereği olmalıdır. Hani biraz önceki karnenin sağ tarafı meselesinde olduğu gibi. İşte bu karakter yapacak eğitimcinin de küçük dokunuşlara ihtiyacı var. Aslında çok şey değil Ahmet abi. Küçük dokunuşlardan küçük hareketler. Nedir?
Biz şunu söyleyelim. Yani bizim mesela bu adanmış öğretmen gündemini öğretmenle ilgili bir konuşmanın merkezine koymamız bir ihtiyacı ifade ediyor. Evet. Yani az olan belki.
Az olan.
Evet. Ya da bulunmayan.
Sayısını çoğaltmak istediğimiz.
Öyle bir problem var. Değil mi? Öyle mi?
Şimdi öyle bir problemin varlığını kamuoyunda tartışıyoruz. Yaklaşık bir 10 senedir Türkiye değişik kongrelerde, konferanslarda öğretmenin niteliği, kalitesi ve adanmış öğretmen şuuruna ulaşma noktasında hem Antalya'da olsun hem birçok üniversitelerde bu noktada tartışmalar gerçekleşiyor. Hatta bununla ilgili olarak da bakanlığımız geçen de bahsettik. Öğretmen strateji belgesini aslında bu ruhla yazdı. Tabii adanmış öğretmen nasıl sınıfa mabede girermiş gibi o sevgiyle, o heyecanla girmesi gerekiyorsa buradaki ifade aslında idealizmi içeriyor. Yani ideal sahibi olacak. Yani bir coğrafya bilgisini, bir matematik bilgisini, bir kimya bilgisini aktarmaktan öteye günümüzde bu bilgiye ulaşmak çok kolay. Eğer bu bilgiye ulaşmak çok kolaysa o zaman öğretmenin ne rolü kaldı abi? İşte o zaman o sınıfa girdiği zaman karakter inşa etmek, şahsiyet yaratmak noktasında, şahsiyet verme noktasında bir rolü kaldı. Peki bunu nasıl yapacak? Yaşayarak. Hal ehli mi? Kal ehli mi?
Evet.
Aslında burada hal ehli bir öğretmen. Hayatı yaşayan,
içselleştiren. Yani diyelim sınıfa girdi. Çocuklara hep şeyden bahsediyor. Karakterden, davranıştan ama diyelim coğrafya dersi ya da ne bileyim kimya dersi. Yani oradaki bilgi boyutuyla karakter boyutu nasıl dengelenir?
Şimdi şöyle. İyi bir eğitimci, dertli bir eğitimci aynı zamanda bildiğini en güzel bir şekilde sınıfa aktarabilen kişidir. Zaten öğretim yöntemi tekniklerini bilecek. Zaten adanmış bir öğretmen sınıfa girmeden önce ön hazırlığını hem maddi hem manevi anlamda ön hazırlığını yapar. Manevi anlamdaki hazırlığından bahsettik Nurettin Topçu ifadesiyle. Yüreğini temizlemek, gönlünün derinliklerindeki temizliğe ulaşacak sevgiyle girebilmek, bunu ortaya çıkartmak. İki, derse hazırlık. Derse hazırlanırken o sınıfın kültürünü, ekonomisini, ailesinin durumunu, çocukların öğrenme hızını, algısını düşünerek dersi hazırlayan, derse planlama yapan ve bununla ilgili dikkat çekici öğretim yöntem ve teknikleriyle sınıfa girebilen öğretmendir. Zaten bu öğretmenlerin dersi, adanmış öğretmenlerin dersi eğlenceli geçer. Adanmış öğretmenlerin öğrencilerine anket yaparsanız derste hiç sıkılmazlar. O 40 dakikanın nasıl geçtiğini bilmezler. Bunlar Nurettin Topçu'nun öğrencilerine de duyuyoruz. Yani Nurettin Topçu'yu sadece şahsiyet için sevmiyorlardı. Aynı zamanda dersinin keyifli geçtiğinden bahsediyorlardı. Veya Mahmut Masa Bayram Hoca'nın.
Yani bu ağır bir şey gibi anlaşılmaması da. Yani bu öğretmen gelir, böyle yüzü hiç gülmez. Evet. Ondan sonra böyle nutuk atar gider. Bu değil.
Değil tabii. Evet. Dolayısıyla öğretim yöntem ve teknikleriyle çağın istediği, arzu ettiği o yaş grubuna uygun, o sınıfa uygun yöntem ve teknikleriyle dersi eğlenceli kılar bir. İki, öğrenilen bilginin, buna biz şimdi kazanım diyoruz abi, kazanımların hayata taşınmasını sağlar. Yani Bu bilgi çocuklar ne işinize yarayacak? Bu matematik. Bugünkü öğrendiğiniz coğrafya bilgisi hayatınıza nerede kullanacaksınız? Sürekli yaşama, hayata transfer etmesini sağlar.
Bence ama, en önemli şey de evet, o biliyor musunuz?
Evet.
Yani kendi
kukuyu hissi, öğrenmemek. Evet.
Siz eğitimin evet, zaten içindesiniz. Biz de yani öğrenci olduk ve işte düşünce olarak onları tartışıyoruz. Yani matematiğin mantığını. Hayattaki karşılığını, evet, diyelim geometrinin hayattaki karşılığını, coğrafyanın mesela hayattaki karşılığını öğretmek lazım. Yani önce bu karşılık, evet, yani çocuk bilmeli
ki İhtiyaç hissettirmek ve nerede evet, kullanacağım bilgisini. Evet. İşte öğretmen bunu o dikkat çekme davranışı içerisinde kazanımları ifade ederken çok güzel bir şey ifade eden kişidir. Bu da bir teknik beceri ister Ahmet abi. Bu öğrenilmiyor. Hmm. Bu okullarda öğrenilecek bir şey değil.
Evet.
Okullarda ipuçları elde edersiniz. Ama kim yapar bunu biliyor musunuz? Dertli, heyecanı yüksek öğretmen bu bilgiyi aktarırken aynı zamanda çocukların davranışını şekillendirir. Araştırmacı kılar, evet, sorgulayıcı kılar, düşündürür. Bu arada hayatın doğrularını fark ettirir, hayatın yanlışlıklarını fark ettirir. Hem coğrafya öğretmeni, hem fizik öğretmeni kainatı sevdirir, kainatı yaratanı sevdirir. Bakın bu bilgilerle bunlar örtük müfredat diyoruz biz buna. Hmm. Yani bir direkt verdiğiniz mesaj vardır. Bir de örtük müfredat dediğimiz, bugün eğitim bilimcilerin kullandığı müfredat budur. Bizim örtük müfredatımız çalışmıyor. Yani siz doğa bilimlerini anlatıyorsunuz ama doğa bilimlerin arkasındaki sırrı o öğretmen sınıfa taşıyamıyor. İşte o bir ruh halidir. O bir medeniyet meselesidir.
Örtük müfredat ilginç bir tanımlama.
Evet.
Yani bu
matematiği anlat.
Bütün öğretmenlere
evet, tabii,
yani bir de örtük müfredatınız olsun gibi bir şey anlatılır mı? Eğitim
şimdi
formasyonu verilirken.
Örtük müfredatından ne kastedildiği şu olarak söylenir. Bütün eğitim biliminde de geçer. Örtük müfredatta öğretmen yaşamıyla bilgiyi örtüştüren kişidir. Değerleriyle buluşturan kişidir.
Evet.
Yani işte sizin biraz söylediğiniz tabir. Hayattaki karşılığını çocuğa keşfettiren kişidir.
Evet.
Bu değerler eğitimi anlamında, şahsiyet yaratmak bakımından hakeza. Yani karşını bulmadığınız örtük müfredat heyecanınız yoksa, sadece kuru kuru bilgiyi aktarmak ise amacımız, o zaman öğretmenin rolü bugün bitti abi. Öyle bir
evet,
rol yok.
Evet.
Asıl orada öğretmeni öğretmenlik yapan, hal diliyle birlikte o örtük müfredata vakıf olup çocukların sosyal duygusal zekasını geliştirici eylemleridir. İşte o zaman karnenin sağ tarafıyla birlikte sol tarafı bütünleştirmiş olursunuz.
Evet.
Veya beyin bilimcileriyle düşünecek olursak sağ lobla sol lobu birleştirmiş
evet,
olursunuz.
Evet.
Yoksa sadece sol lopa hitap eden veya sadece sağ lopa hitap eden ama ikisini bir araya getirememiş, cem edememiş bir kişilik ortaya çıkar. Bu ikisi de bizim için elzem. Ortak takım çalışması yapabilmesi için beynimizin hem sağ lobu geliştireceksin hem de sol lobu geliştireceksin.
Yani şu da değil, sadece idealize
evet,
edilmiş duygularla evet, beslenmiş ama bilgi boyutundan yoksun insan.
O da yani.
Bu da hedeflenmiyor
tabii,
değil
tabii,
mi?
Bu da hedeflenmiyor.
Bir de şu var Nuri Bey, böyle sınıf diyelim 30 öğrenci var. Yani her bir öğrencinin geldiği aile ortamı, sosyal ortam vesaire farklı. Kişilikler evet, farklı, algı farklı. Yani öğretmen bu öğrenci farklılığını nasıl dengeler?
Abi şöyle, bir sınıf öğretmeni yıl içerisinde 30 tane öğrenciyle muhatap olur maksimum Türkiye şartlarında şu anda. Bu 24'e kadar düştü. Bir branş öğretmeni düşünün, bir coğrafya öğretmeni, fizik kimya öğretmeni. Haftada 4 saat dersi varsa 24 saat yakın ders alabilmek için 6 sınıf eder. Bu da 180 öğrenci demektir.
Evet.
Bir yıl boyunca 180 öğrenciye branş öğretmeni Maksimum minimum 100 civarında, maksimum 180-200 diyelim biz buna. Bir yıl boyunca bu öğrenci dokunacak demektir. Sınıf öğretmeniyseniz 20 ile 30 arasında.
Yani bir branş, sınıfa sınıf öğretmeni.
Bir sınıfı sınıf öğretmeni. Bir yıl boyunca. Mesela ilkokulda sınıf öğretmeni abi. İlkokulda sınıf öğretmeni aldığı bir öğrenci 4 yıl boyunca götürüyor. Veya bazı 2 yıl boyunca götürüyor. Veya anaokul öğretmeni.
Akraba oluyor.
Akraba oluyorsunuz. Anne baba. Anaokul öğretmeni 18 tane 20 tane öğrenciyi bir yıl dokunuyor. Gözün içine bakıyor. Adeta nefes alışını biliyor. Branş öğretmeni de maksimum 180-200 tane. Bir insanın 20 tane veya branş öğretmeni iseniz 180 tane öğrenciyi tanıma mükellefiyetimiz var. Tanımadan eğitimi icra etmemiz mümkün değil. Evet, tanımak için ekonomik özellikleri, anne babanın tutum ve davranışı, kardeş sayısı, barındığı ev, kendi evimi, işte kiramı, ekonomik şartları, koşulları, kültürü. Öğretmen bunu tanıyabilme çabası içerisinde olduğunda başarı elde eder. Çünkü tanımadığı, bilmediği bir öğrenciyle sadece bilgi aktarmaktan öteye geçemez. Neden? Çünkü öğrenci de bir insan özellikleri taşıyor.
Evet.
Öğrenmenin önündeki engeller çevresel faktörlerdir. Eğer zihinsel boyutta bir engel yoksa. Çevresel faktörler nedir? Anne babanın tutum ve davranışları, kardeş sayısı durumu, ekonomik durum, kültürel özellikler. Veya mahallesindeki farklı faktörler çocuğun derse odaklanmasını, ilgi duymasını, ders çalışmasını engelleyebilir. İşte biz bunu anamnez diyoruz. Aynen bir doktora gittiğimiz zaman, ilk doktora gittiğimiz bize bir dosya açarlar. Evet, Ahmet abi. Evet. Ailenizde şeker hastası var mı? Kalp hastası var mı? İşte birçok soru yazar. Şu ana kadar geçirdiğiniz bir hastalık oldu mu? Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı?
Evet.
Tek tek sorar. Evet. Aynen aslında öğrenci için de geçerlidir. Uhdesine verilen öğrenci tanıma mükellefiyeti ilgili ders öğretmenine veya sınıf öğretmenine aittir. Okul sistemi de bu tanımayı kolaylaştırıcı olmalıdır. İşte okulun rehberlik dosyası, öğrenci gelişim dosyası, işte bugün günümüzdeki e-okul portali öğretmenin öğrencisini tanımasını kolaylaştırıcı olmalıdır. Bir. İki, adanmış bir öğretmenler ne yapıyor bir de? Çocukları tanımak için diyelim 2017-2018 eğitimine başladık Ahmet abi. Sen bir okula yeni geldin veya yeni çocuklarla tanışacaksın. Adanmış öğretmen ne yapıyor? Müdürüne diyor ki program belli oluyor zaten bir hafta öncesinden. Hangi sınıflara girecek? Şu. Listeyi istiyor okuldan. Tek tek evlerine gidip ziyaret ediyor. Ben sizin 2017-2018 eğitim yılında coğrafya öğretmeniyim, matematik öğretmenim diyor. Kendini tanıştırıyor önce. Veya telefonla arıyor veya geçmişinin dosyalarına bakıyor. Daha çocuk gelmeden, çocukla tanışmadan o çocuğu tanımaya çalışıyor. Hatta öyle adanmış öğretmen arkadaşlarımız var ki eğitimi çok seven. Daha yeni geldiği bir sınıfa çocuğun geçmişini öğreniyor, adını öğreniyor, ailesini öğreniyor. İlk gün kapıda karşılıyor. Hoş geldin Ahmet, hoş geldin Ali, hoş geldin Ayşe diye. Bakın çocuk ne kadar etkileniyor.
Müthiş bir şey.
Böyle bir karşılama hak etmiş bir çocuk eve döndüğü zaman nasıl döner? Bu sene benim için coğrafya, biyoloji, işte kimya hangi öğretmense anne çok farklı geçecek. Çok değişik bir öğretmen. Çok farklı bir öğretmen diyecek. Evet. İşte bunu yapan ne? İçindeki ideal. O çocuklarla buluşma sevgisi. Bir meslektaşımız öyle diyor. Bu mesleğin en önemli harcı heyecan duymaktır diyor. Heyecan duyarak sınıfa girebilmek. Hani işte biraz önce Nurettin Topçu'nun diliyle başka bir şekilde ifade ettik. Heyecan duymak, çocukla kavuşmak. Çünkü ne? Öğretmen şöyle girerse sınıfa bu çocuk gözüne baktığım, başını okşadığım, birikim aktardığım çocuk aynı zamanda benden bir iz taşıyacak ve bu toplumun geleceği olacak. Topluma değer katacak, bilim insanı olacak, avukat, vali, kaymakam, bürokrat olacak. Toplumun bugünkü meseleleri de bunlar çözecek. Şuuruyla yaklaşırsa o zaman bu öğretmeni tutabilir misiniz abi?
Çok güzel.
Tutamazsınız ki.
Yani şimdi ben heyecan duymadığım yazıyı yazmamışımdır derim.
Aynen.
Ve konferanslarda mesela zaman zaman salonun ışıkları kapatılır. Yani konuşmacı ışıklandırılıyor.
Evet. Salon karanlık oluyor.
Benim ilk işim böyle bir ortamda salonun ışıklarının yakılmasını istemektir. Derim ki söz göze verilir.
Söz göze verilir.
Anadolu'da öyle bir söz vardır. Söz göze verilir. Yani göz görebiliyorsanız. Hatta bazen konuşurken böyle gözleri yakalarsınız. Evet, yani birkaç cümleyi sırf o göze söylersiniz. Evet. Yani onun için göz yakalamak, gözle buluşmak. Evet. Yani
abi şu anda bu önemli söylediğiniz ifade bir öğretmen için en can alıcı unsurdur.
Evet.
eğitim göz temasıyla başlar.
Değil mi?
Evet. Şimdi gözü yönetmek üzerine biz İGEDER'de öğretmen arkadaşlarımıza semler veriyoruz. Hmm. Hani sınıf disiplini diyorsunuz ya. Hmm. Şimdi disiplin tabiri çok istemedik bir tabir.
Evet.
Ama gözünle sınıfı kontrol altına alabilmek.
Evet.
Ses ve göz.
Evet.
Bizim zamanımızda öğretmenlerimizin bazıları kullanamayanlar ne yapıyordu Ahmet abi? Bağırıyorlardı.
Tabii.
Seslerini yükseltiyorlardı.
Dövüyorlardı. Kulak çekiyorlardı. Dövüyorlardı.
Ama gözünü ve sesini iyi kullanan öğretmenler susmasıyla sınıfı susturabiliyor. Veya bir göz bakışıyla öğrenci
mesela bu öğretmen öğrenci ilişkisinde bu evet. söylediğiniz konu çoğunlukla gündemde olan konu.
Evet.
Yani sınıfta disiplini sağlamak. Evet. Değil mi? Bir ara mesela bayan öğretmenlerin liselerde derse girmekten
çekindiği
bir şeyleri gelirdi. Bilmiyorum şimdi ne oldu ama oradaki problem ne? Yani hakikaten gençlerin geldiği nokta mı? Ya böyle derste disiplinin sağlanmasını, o uygun ortamın sağlanmasını önlüyor. Yoksa öğretmenin kifayetsizliği mi?
Aynı sınıfa 7-8 tane öğretmen girer.
Hı.
Değişik yaşlarda bayan ve erkek.
Evet.
Ama bir öğretmen otoritesini tatlı sert kurmuştur. Sınıfa girdiği andan itibaren sınıf ona göre tutum ve davranış belirler.
Hı.
Ama bir öğretmen vardır ki, bir eğitimci vardır ki sınıfa girse bile hiç kimse tarafından, öğrenciler tarafından dikkate alınmaz, saygı duyulmaz. Dolayısıyla buradaki en önemli faktör sınıftaki otoriteyi kuracak iş eğitimcinin kendi becerisine kalıyor. Biz buna sınıf yönetimi organizasyonu diyoruz.
Siz geçen hafta sanıyorum söylemiştiniz.
Evet.
Yani şu anda öğretmenlik mesleği daha çok hanımların, bayanların.
Evet, bayanların.
Yani
şu anda %67 civarında bayan.
Bayan
yani
öğretmen.
1 milyon 20 kişi varsa evet yaklaşık.
Şunu soracağım. Yani bu sınıftaki o insicam diyelim.
Evet.
Hadi o ahenk. Onu sağlamakta bir fark var mı? Erkek öğretmenler, bayan öğretmenlerin.
Tabii bununla ilgili bir bilimsel bir araştırma yapılmış mı bilemiyorum.
Hı.
Ama benim sahada gördüğüm otoriteyi sağlayan bayan arkadaşlarımız olduğu gibi otoriteyi sağlayan erkek öğretmenlerimiz de var. Ama sağlayamayan bayan öğretmenlerimiz de var. Bu biraz daha sınıfın kültürüyle ilgili bir şey. Eğer sınıf kültürü çok farklı şekillenmiş ise bayan öğretmenlerimizin zorlandığını görebilmekteyiz.
Hmm.
Ama uygun bir yöntem ve teknik belirlerse çocuğa karşı, gence karşı kısa süre içerisinde bunu tolerans edebilirler. Yani düzeltebilir eğitimci. Bu noktada bayanların belki kısmi olarak zorlandığını söyleyebilirim genel.
Hı hı.
Ama bir araştırma sonucuna dayalı bir bilgi olarak aktarmıyorum bunu. Hı hı. Genel gözlemim bu. Ama erkek öğretmenlerimizden de sınıf yönetimi bakımından zorlandığı arkadaşlarımız var. Ama kısa süre içerisinde şunu yaparlarsa, çocuklara sınıfa ilk girdiği günden itibaren sevgilerini hissettirirlerse, sizinle birlikte bir farklı yıl yaşayacağım deyip samimi ve içten. Çocuklar öğretmenlerin samimiyetlerini test ederler Ahmet abi.
Evet.
Eğer bu duygu ve düşünceleriyle samimiyetlerini görürlerse hangi genç olursa olsun birkaç yaramazlık haşirlikten sonra öğretmenin tekniğine bakıp evet bu öğretmen samimi.
Hı hı.
Bize bir şey kazandırmak istiyor. Sevgisinde samimi, kızmasında da samimi. Ben bu öğretmenimi abi, abla veya bir lider olarak kabul edebilirim der ve tabi olur.
Evet.
Çoğunlukla bu böyledir.
Hmm.
Ama ilk etapta hangi yaş grubuna sahip olursanız olun, tecrübeniz nereye gelirse gelsin, öğrenci bir yoklama çeker. Öğretmenin sınırlarını yoklar. Ancak bazı eğitimciler vardır ki okulda tarihi birikime sahip. Daha doğrusu geçmiş hatıraları vardır. Daha çocuk gelmeden o öğretmenin ünü gider eve.
Hmm.
İşte sizin falan dersinize falan öğretmen gelecekmiş, etraftan ses duyulur. Çok disiplinli, otorite bir öğretmen.
Hmm.
Ama çok keyifli bir öğretmen.
Hmm.
Hemen sesi gider.
Şimdi hocam Nuri Bey, bu sınıf ikliminden bahsediyoruz.
Evet.
Ara ara otorite
evet.
kurmaktan bahsediyoruz. Disiplinden bahsediyoruz. Siz de söylediniz. Disiplin soğuk bir kelime.
Ona şimdi davranış düzeni diyoruz.
Davranış.
Şimdi değiştirdik.
Yumuşatmışsınız biraz. Şimdi tabii otorite kelimesi de
evet.
aslında biraz sıkıntılı bir kelime. Yani evet, güç kullanma anlamına geliyor. Halbuki sizin anlattığınız sınıfta öğretmen formatı,
sağlayan öğretmen.
Öğretmen formatı daha farklı sanatları tabii devreye sokan bir öğretmen. Yani hem şeyi var, yani çekiniliyor o öğretmenin. Evet. Yani disiplinli bir öğretmen ama keyifli bir öğretmen diyorsunuz.
Evet.
Yani o zaman acaba otoriter olmayı mı tercih etmeli öğretmen, yoksa yani işte sevimli bir
şöyle doğal
ilişki
ve samimi olmalı. Hı. Yani bizim buradaki eğitimciler hep söylediğimiz...
Otoritesizlik nasıl bir şey?
Otoritesizlik, öğrencinin bütün davranışlarını, olumsuz davranışlarını kabul etmek. Yani kabul edilebilir çizgisi geniş olan öğretmen sınıfta otoriteyi sağlayamaz.
Hmm.
Dolayısıyla başta eğitimci kendisi için veya okulu için istenilen davranışların ne olduğunu ve kendisinin de kabul edemeyeceği davranışları çok iyi bir şekilde anlatmış olmalı, kavratmalı. Yani mesela siz burada radyoda yöneticisiniz, işte 8-10 tane arkadaşlarımız çalışıyor, takım arkadaşlarımız çalışıyor. Bir Ahmet Teş getiren olarak Erkam Radyo'nun başarılı olması için istediğim, beklediğim davranışlar şunlar. Şunları da asla beklemem. Hı-hı. Net bir tavrınız. O davranışı yakaladığında veya istemediğiniz davranışı gördüğünüzde suratınız düşer, gözünüzde bakışlarınız değişir ve insanlar bundan etkilenir.
Evet.
Veya bazen çağırır, uyarırsınız. Aynı şekilde eğitimci de sene başında dersinin amacına ulaşabilmesi için öğrencilerden beklediği davranış düzeni nedir? Net bir şekilde ifade etmelidir. İstemedikleri nelerdir? Bunu da birkaç cümle ifade eder, yazar hatta. Ama olduğu zaman da çocuk o istemediği davranışı gerçekleştirdiğinde onurunu kırmadan, hı hı, yüreğini incitmeden ve kin tutacak noktaya getirmeden...
Çok ilginç. Evet. Yani rezervler koyuyorsunuz.
Kin, evet, tutacak noktaya getirmeden uyarabilendir. Bazen bu gözle, bazen teneffüste yanına çağırarak uygun bir ses tonuyla çok kırıldığınız, üzüldüğünüz ifadede. Biz buna eğitimde ben dili diyoruz.
Hmm.
Yani çocuk dersi sabote etmişse eğer, bundan dolayı kim rahatsız oldu? Öğretmen. Çünkü dersin sabote edilmesinden öğrenci hoşnut olur, öğretmen rahatsız olur.
Tabii, evet.
Ama sınıfta şimdi bir genceye dese ki, sert bir tepki gösterse, özellikle karma eğitimde kızların ve erkeklerin birlikte olduğu sınıfta gencin onuru incindiği için bir daha düzeltemiyorsunuz.
Evet.
Çünkü arkadaşlarına karşı mahcup olma duygusu onunla ciddi bir yara açıyor. Bir daha o ders sevmez. Ne yapacaksın? Uygun hemen teneffüste.
Bu karma sınıflarda daha fazladır.
Buna çok dikkat etmek gerekir.
Peki sırf kızların, sırf erkeklerin...
Orada da dengeyi gözetmek lazım. Sonuçta orada da bir hassasiyet var. Çünkü o ergenlik dönemindeki gençlik, o psikoloji çok iyi bilmek lazım. İşte adanmış öğretmen bir de gelişim özelliklerini iyi bilen kişidir. Yani 6 yaş grubu çocukların psikolojisini iyi bilir. İşte 10 yaş çocuğun psikolojisini bilir. Ergen psikolojisini bilir. Genç psikolojisini bilen kişidir. Dolayısıyla bu psikolojiye göre zaten tekniğini, yöntemini değiştirebilmelidir. Değiştiremezse eğer, o zaman bütün becerileri düşer. İşte o beceriyi geliştirebilmek için o psikolojiyi bilmesi gerekiyor. İşte orada da hemen teneffüste hatasını fark etmiş bir öğretmen olarak, eğitimci olarak, Ayşe, Ali, Fatma, yavrumu görüşebilir miyim seninle deyip, bugün senin şu davranışından dolayı ben çok incindim, hayal kırıklığına uğradım, senden bunu beklemezdim. Bizim de bir kuralımız vardı, bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum sana. Ama buna rağmen odaklandığın zaman da iyi bir dinleyicisin. Güzel şeyler de ortaya çıkıyor. Yani, sen de
olumlu yönlerini,
evet,
de.
Tabii. Biz buna sandviç yöntemi diyoruz. Yani başlangıçta öğrenci iyi şeyler söylüyorsunuz. Aslında çok iyi gidiyordun Ayşe. Ama bugünkü yaptığın şu davranış beni çok incitti. Kendim için önemsenmediğimi düşündüm. Bununla ilgili de sene başında bir takım hassasiyetim vardı. Bunu da ifade etmiş olmama rağmen böyle yapmış olman beni çok kızdırdı. Ama seni sevdiğim için sınıfta da bir şey söylemedim. Odaklandığın zaman da daha güzel şeyler olacak. Sana güveniyorum ama buna da dikkat et. Biz buna sandviç yöntemi diyoruz.
Neden sandviç? Yani
istemedik davranışı iki iyi davranışın arasına sıkıştırmak.
Güzel.
Başlangıçta olumlu bir giriş. Artıya düzeltilmesini istediğimiz davranışı ifade etmek. Sonra senden ümit varım. Seni seviyorum.
Yani seni bitirmedim gözümle.
Bitirmedim, evet.
Evet.
Zaten bitirdiğini hissettiği andan itibaren o sınıfta o çocuk durmaz.
Evet.
Nasıl durmaz? Vardır bedenen ama ruhen başka tarafta.
Dirençlidir.
Dirençlidir.
Size karşı, değil mi?
Ayağa kalkmaz, ödevlerini yapmaz, sorumluluklarını yerine getirmez.
Kerhen durur.
Kerhen durur. Gelmesi gerektiği için durur.
Evet.
İşte bu otorite için neye ihtiyaç var Ahmet abi? İşte bu fedakarlığa ihtiyaç var.
Evet.
Bu adanmış öğretmenin profilidir yine.
Bu şey midir? Evet. Çok zor bir iş midir? Yorucu bir iş midir öğretmen açısından? Yani ya her gün böyle bir şeyle gelmek falan gibi.
Bazı arkadaşlarımız için zor değil. Bunlar da işte adanmış öğretmenler olarak kendisi düşünenler için teneffüste öğrenciyle vakit geçirmek evet. keyiflidir. Nurettin Topçu der ki fetihler koridorlarda başlar.
Evet.
Ama bazı eğitimci için tabii ihtiyaç molası olarak görüyor. 10 dakika işte çay molam veya sigara molam gibi bu tip takıntısı olan eğitimci için teneffüste hemen yapacağı şey bir an önce öğretmenler odasına gitmek.
Gitmek evet.
Çay içmek veya bir an önce eğer sigara tiryakisi sigara içebilmektir. Çünkü 10 dakikayı böyle doldurmak ister.
Hı-hı.
Ve anlayış şudur. O 10 dakika bana ayrılmış bir vakittir.
Hı-hı.
Ama bir önceki dersin değerlendirilmesi için bazen 10 dakikanın da öğrenci lehine fedakarlık edilmesi gerekir. Aslında çok değil. İlk bir ay, iki ay eğitimci bu fedakarlığı yapabilse
evet.
sonraki bütün aylar rahat edecektir. Bunun da hı-hı. farkında olmuyoruz bazen.
Hı-hı.
Ama ilk bir ay gerçekten çocuklar bizi tanımak ister. Sabrımızı zorlar. Aileler zorlar. Hı-hı. İşte biz aileyi, çocuğu iyi bir şekilde tanıdığımız sürece artık bazen bakışımızla, sesimizle, uzaktan şöyle yapmamızla, gördüm hı-hı. seni dememizle aslında yönetimi yönetebiliriz.
Evet.
Biz şimdi okullarımızda çok nutuk atmıyoruz. Çok yüksek sesle de bağırmıyoruz. Artık etkisi yok. Sadece çoğu zaman da alçak sesle konuşmayı öğretmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili bir takım filmler de bu teknikleri öğretiyorlar bize. Özellikle yurt dışından ithal edilen öğretmenlik hikayelerinde öğretmenin artık bağırmasına gerek kalmaksızın sesini ve gözünü etkili bir şekilde kullandığında sınıfı ve toplumları yönetebileceğinin sanatını anlatıyorlar.
Evet.
Bu beceriyi yeniden kazandırmak lazım. Bizim kültürümüzde var olan bir şey
tabii,
aslında.
Tabii,
bizim
tabii.
büyüklerimiz öyle terbiye etmiyor muydu abi? Daha büyüklerimiz, daha önceki.
Ben şimdi bizde o iş yok da. Ben bir yerde öğretmenlere bir konuşma istemişlerdi. Peygamberimizin evet. işte kutlu doğum günleri falan da. Orada peygamberimizin muallimliğini anlattım.
Evet.
Yani Cihan Şumul evrensel evet. bir muallim. Bütün evet. insanlığın öğretmeni falan. Hakikaten mesela peygamberimizin o şahsiyetine baktığımızda, evet. muazzez şahsiyetine baktığımızda evet. da orada hakikaten büyük tahammüller görüyoruz.
Evet, evet.
Değil mi? Sevgisini hissettirme görüyoruz. Kendisini mahvedercesine insanları kazanmayı, değil mi? Yani evet. Kur'an öyle söylüyor. Yani neredeyse kendini helak edeceksin. Helak.
İşte adanmıştık.
Evet,
yani,
evet.
yani insanlığın cehaletten kurtulması ve hakikate ulaşabilmesi için bir peygamberin adanmışlığı, sabrı, değil mi? Yani
bilmiyorum, belki de İgeder mesela öğretmen peygamber diye bir evet. kitap hazırlamalı.
O nasıl öğretirdi diye
evet.
hocamızın güzel bir yazısı var, kitabı var daha doğrusu.
Evet.
Yüzakı Yayıncılık'ta yayınlanmış. Buradaki her bir satırı okudukça
Osman Efendi'nin,
evet, Osman
Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin
O Nasıl Öğretirdi
evet.
kitabıyla Onun Lisanı diye bir başka kitap var. İkisi de bizim bugün eğitim makalelerinde, kitaplarda yazılan ama peygamberimizin hayatından süzgecinden geçirip aktardığıyla birebir örtüşüyor.
Evet.
Mesela şurada diyor ki peygamberimiz muhatabının seviyesine inerdi diyor.
Hı hı hı.
Ne demek? Öğrencinin evet. seviyesine inmek. Burada her bir öğrencinin seviyesi farklı Ahmet abi.
Hmm. Bunu evet. bazı yerlerde okudum. Fizik olarak da yaparmış. Mesela şimdi evet. öğretmensiniz, boyunuz yüksek.
Çocuğun gözüne inecek şekilde eğilmektir.
Eğilmek falan diye. Evet.
Bakın bu eğitim bilimcilere öğretilir davranış
evet.
olarak. Ama bu Resulullah'ın bir sünnetidir
sünneti,
aynı zamanda.
Evet, evet.
Bir o öyle yapmakla bir de Resulullah'ın sünneti şeklinde yaptığınız zaman buna bir de anlam yüklediğiniz zaman iki kez güzellik yapmış olursunuz
evet,
aslında.
Evet.
Yani muhatabın seviyesine.
Yani doğrudan eğitimci
evet.
diliyle bir peygamberimiz yeniden incelenmeli.
Geder
bunu. Evet. yapabilir diye düşünüyorum.
Şimdi burada işte bireysel farklılıkları çok güzel bir şekilde, onun muhatabın seviyesi inerdi. Özel ilgi ve alaka gerektiren insanlarla ayrıca ilgilenirdi diyor.
Evet.
Aynı eğitimde böyle.
Tabii.
Şimdi geçenlerde bir hikayeyi buradan izin verseniz paylaşmak istiyorum. Bu çok önemli. Adanmış öğretmen hikayesi bakımından zamanımız varsa. Bu hikaye evet.
Yani bir...
Bu hikayede bir 5. sınıf öğretmeni Ahmet abi sınıfa giriyor.
Evet.
Çocuklar yeni tanışıyor. Sınıfına şöyle bir bakıyor. İyi bir öğretmen aynı zamanda gözlemcidir.
Hı hı.
Hani göz teması, gözlem. Hemen bakar sınıfına ve der ki çocuklar sizi çok seviyorum.
Hı.
Sizinle bugün yeni öğretmeniniz olarak çok farklı güzellikler yaşayacağız. Ama hemen gözüne bir tane çocuk takılır. Giyimiyle, kuşamıyla, duruşuyla farklı. Kıyafetleri eski, biraz dağınık, işte burnu akan bir çocukla gözüne ilişir. Hemen onu takip etmeye, gözlemlemeye başlar. İşte geçmişteki dosyalarını inceler, bu çocuk kimdir diye. Aradan bu takibini yaparken öğretmenler günü gelir, 24 Kasım. Herkes adettendir öğretmenine işte hediye paketler getirir, takdim eder. Bu yurt dışında daha çok yaygındır bu tip davranışlar. Tabii herkes güzel paketler hazırlayıp öğretmenine çam sakızı, çoban armağanı hediye getirirken o da buruşmuş bir gazete kağıdına sarılmış.
Evet.
Bir paketi getiriyor, öğretmenler masası üzerine koyup çekiliyor. Öğretmen bunu da gözlemliyor. Ama bu arada arkadaşları o buruşmuş kağıdı görünce hediye gülüyor. Alayvari. Hemen eğitimci önce o buruşmuş gazete kağıdına sarılmış paketi sınıfın önünde açıyor. İçerisinden bir yarım şişe parfüm, bir taşı düşmüş bilezik çıkıyor. Hemen sınıfın önünde o bileziği takıyor, bilekliği takıyor. O parfümü vücuduna sürüyor ve sonra diğer paketleri açıyor. Ve bu arada arkadaşlarının gülümsemesini kontrol altına almış oluyor. Dolayısıyla ilk yaptığı şey. Biz buna eğitimde değer vermek diyoruz. Çocuğun ihtiyacını yakaladı. İhtiyacını hissettiğinde yanında olmak değer vermektir kişiye.
Tabii.
Zil çalınca çocuk yanına geliyor. Öğretmenine sarılıyor. Öğretmenim bugün annem gibi koktunuz diyor. Öğretmen oturup ağlıyor.
Evet.
Zaten dosyasında da görmüş annesinin vefat ettiğini. Nasıl bir iletişim kurarım da ona anne ilgisi, şefkat gösterebilirim derken bu olay cereyan ediyor.
Evet.
Dosyasında birinci sınıf öğretmeni şunu yazmış. Çocuk için. Çok zeki, başarılı bir çocuk. Arkadaşlarıyla ilişkileri iyi. Sorumlu bilen birisi. İkinci sınıf öğretmeni de dersleri çok başarılı. Çok zeki, kıvrak zekaya sahip. Üçüncü sınıf öğretmeni dersleri iyi. Lakin annesi hasta. Bundan dolayı biraz üzüntülü. Derslerden kopmaya başladığını görüyorum. Dördüncü sınıf öğretmeni annesi vefat etti, babası ilgilenmiyor, çocuk da dağıldı. Bir şeyler yapılmazsa umarım hayattan da kopacak.
Evet.
Bak, herkes yazmış ama beşinci sınıf öğretmeni de meseleyi anlamış okuyunca. Mesele ne? Başlangıçta zeki olan bir çocuk, parlak zekaya sahip olan bir çocuk. Neden dolayı gerilemiş? Anne vefatı, ailedeki ilgisizlik. Bunu fark edince, o olayla birlikte örtüştürünce çocuğa ek fırsat veriyor, ek zamanlar ayırıyor, çalıştırıyor, dersi yapıyor ve o çocuk yeniden kendine geliyor. Yeniden başarılı, sınıfta saygın bir şeye kavuşuyor. Üstünü başını yeniliyor, ona kıyafetler alıyor, temizliğine dikkat etmesi noktasında adeta bir annelik yapıyor. Ve o çocuk doktor oluyor. Doktor olup evleneceği zaman da yaşlanmış öğretmenini nikah şahidi olarak çağırıyor.
Evet.
Öğretmen ne yapıyor? Yıllar öncesi o çocuğa ait bir parfümle bilekliği koluna takıyor. Parfüm vücuduna sürüyor. Onunla nikah masasına gidiyor.
Evet.
Kapıda karşılayınca kucaklıyor öğretmen, elinden öpüyor. Bana hayatı adadığınız için, bana bu mesleği kazandırdığınız için sizi çok seviyorum. Hayatımda birçok öğretmenim oldu ama hala sizi çok seviyorum diyor.
Evet.
Ama öğretmeni ne diyor? Ben de sizinle tanışıncaya kadar, sizi görünceye kadar ben de öğretmen olduğumu düşünmemiştim. Beni öğretmen yapan da sizsiniz. O da mütevazilik gösteriyor. Yani aslında bu geride kaldığını düşündüğümüz birçok çocuğumuzu hayata kazandığımızda buna biz cana dokunmak diyoruz. Canına dokunduğumuzda o çocuklarımızı hayata kazandığımızda bize minnet duyacak, vatana minnet duyacak, Allah'a sevgisini üst üste taşıyacak olan çocuklar da aslında en çok bunlar.
Evet.
Çünkü hocamızın ifadesiyle, Osman Nuri Topbaş Efendi'nin ifadesiyle ihtiyacını giderdiğiniz insan sizindir. Bu sevgi olabilir. Bu akademik performans olabilir. Geri kalmışlıktan dolayı ileriye taşıdığınız bir insan olabilir. Hiç fark etmez.
Evet.
İşte dolayısıyla adanmış öğretmen. Şimdi bu dertlenmiş mi bu öğretmen? Dertlenmiş. Bir tane çocuğu kazanmak için kafaya koymuş. Araştırmış, incelemiş ve ona ek fedakarlık yapmış. Kazanmış mı? Kazanmış.
Kazanmış.
İşte bireysel farklılıkları dikkate alarak hayata kazandırdığımız ve toplum mutluluğuna değer kattığımız her bir çocuk adanmış öğretmenin elinden geçer. O zaman özetleyecek olursak Ahmet abi şu adanmış öğretmenin özelliklerini. Çünkü saate bakıyorsunuz.
Yok, biraz var. 5-6 dakika var.
Şimdi geçen de söyledik ya, Nurettin Topçu diyor ki adanmış öğretmen mesuliyet sahibidir diyor. Dünyanın en büyük mesuliyeti öğretmenlik meselesidir.
Doğru.
En büyük mesuliyeti.
Tabii. Yani bir insanı ya ihya ediyorsunuz ya donduruyorsunuz.
Aslında yani hayatı omuzlayan o mesul insan. Hangi meslekten olursanız olsun. Bir şeyde mesulseniz, ki bu öğretmenlik mesleğinde daha fazladır bu mesuliyet. Yani hayatı taşırsınız. O yükü kaldırmak için çaba sarf edersiniz. Ama o mesul insanın da bir şeye ihtiyacı var. Güçlü bir inanca ve imana ihtiyacı var.
Evet.
Bu çok önemli. İşte o zaman sınıflarınız farklı olur. Fetih şuuruyla sınıfa girersiniz. Evet. İbadet şuuruyla girersiniz. O imanı, o inancı taşırsanız, hangi toplumun inanç değerlerini taşıyorsanız fark etmez. Bizim bulunduğumuz toplumda Allah'ını, peygamberini tanıyan bir Allah bir sevgisini yürekte indiren bir inanca sahibiz ki medeniyetler inşa etmiş bir inanca sahibiz. O zaman bu inançla, bu şuurla, bu sevgiyle, bu iman gücüyle sınıfa girebilmek o mesuliyetin altından kalkmanıza en büyük destekçidir. Ama bu inancı
şöyle
taşıyamazsanız...
ne dersiniz? Yani diyelim ki farklı kültür muhitlerinden gelen çocuklarımız da var.
Evet, var tabii.
Yani bu ifade ettiğiniz manevi duyarlılıkların olmadığı aile ortamlarından gelen çocuklar.
Evet.
Böyle bir okulda öğretmensiniz. Evet. Diyelim ki böyle bir okulda öğretmensiniz. Orada nasıl bir iletişim sağlanır?
Biz... Sevgi evrenseldir Ahmet abi.
Hı hı.
Biz çok güzel sevgimizi yüreklere taşırız.
Evet.
Ahlakımızı ve model şahsiyetimizi çocuktan yüreklerine indiririz. Yaman dede.
Evet.
Buna bir örnek.
Evet.
Yaman dede Rum bir ailenin çocuğuydu.
Evet.
Rum'du. Müslüman oldu. Öğretmen oldu. Rum okullarında öğretmenlik yaptı.
Evet.
Müslümandı ama. Okul müdürü de onun Müslüman olduğunu biliyor. Çocuklar da biliyor. Ama Rum kızları diyorlarmış ki biz sizi annemizden daha çok seviyoruz.
Evet.
Yani bakın bir Müslüman şahsiyet ama sen öyle bir ders anlatıyorsun. Çocuklara öyle bir yaklaşıyorsun ki o sevgiyi kazanıyorsun. Sonuçta çocuk illa inancı değiştirmesi gerekmez. Önemli olan seni hayırla yad anması. Eğer bir takım aile birikim var, farklı bir düşünceye sahipse bile benim şöyle bir öğretmenim vardı. Çok iyi insandı. Hayatı, doğruluğu, dürüstlüğü, erdemli, güzel ahlakı, insanlığı ondan öğrendim. Ve
yani İslam demese bile
evet,
içi İslam'la dolan bir...
Abi Horasanerleri Anadolu'yu öyle Müslümanlaştırmadı mı? Yani Alparslan 1071'de Malazgirt Savaşı olmadan önce Anadolu gönlen fethedilmişti.
Evet.
Yani buradaki işte biraz önce söylediğimiz Nurettin Topçu'nun ifadesiyle şahsiyet oluşturan kişi, karakter yapan kişi. Zaten bu evrensel değerleri inşa ettiğinde, model olduğunda arka taraftan eğer çocuğun maneviyatı nasipse, müsaitse, takdirse o inanç değerleri de bütünleşebilir. Ama önemli olan insani özellikleri, değerleri sınıfa taşıyabilmek. Bu çok elzem.
Burada bir şey daha sorayım. Belki bu konuyu daha farklı programlarda da konuşuruz. Şimdi genelde buradaki hitabımız bizim birey olarak öğretmene yönelik oldu. Yani adanmış öğretmen olabilirsin. İşte Ahmet Taş getiren sen, evet, işte Ali bilmem kimse ya veya Fatma Hanım gibi hitap ettik. Tabii ki bu öğretmen bir yerde yetişiyor. Yani bu formasyonu bir ortamda alıyor. Hani kişisel beceriler de katılsa buna gene de bir eğitim süreci var. Bu insanın, tabii, bu öğretmenin varoluş süreci var. Yani o bu adanmış öğretmen bir problemse şayet halen Türkiye'de
halen
problemse bu öğretmenlerin yetişme sürecinde mi problem var? Orası için ne dersiniz?
Şöyle, yetişme sürecinde problem olduğu vaka, bir seçim kriterlerinde sorun var. Geçen de bahsetmiştik. Şahsiyet oluşturma ve iyi bir öğretmen şahsiyeti oluşturma lisede başlar. İşte ortaokuldan itibaren liseye taşırsınız. Orada öğretmen niteliğine sahip olabilecek, kişilik özellikle buna uygun, çocuklarla muhatap olmaktan hoşnut olan, sevgi yürekli, sabır isteyen, fedakarcı bir şahsiyeti üniversiteye taşırsınız. Sen yavrum üniversiteye git. Üniversitede de gençlik damarına bir şey eklemek lazım. İdeal eklemek lazım. Bizim eğitim fakültelerinde sınıf yönetimi çok güzel anlatılır. Öğretim yöntem ve teknikleri çok güzel anlatılır. Çok güzel kitaplar okutulur. Ama o sınıftaki yavruların onun niçin beklediği ideali ve ideallerinin ne olması gerektiği vurgusu çok yapılamaz. Bunu yapabilmek için yaşatmak lazım. kim yaşatacak? Bir, eğitim fakültesindeki öğretim üyesi bu duyguyu yaşayacak ve yaşatacak. İki, bu çocuklarımızın, gençlerimizin, öğretmen olacak adaylarımızın kendi kültür birikiminin ve kendi medeniyetinin gücünü fark ettirecek Türk İslam medeniyeti dersiyle inşa etmek lazım. Hı hı. Üç, sonra etrafı dünyayı gezdirmek lazım. Belli başlı ülkelere götürmek lazım. Japonlar bunu çok güzel yapıyor abi, çocuklara şuur verirken. Önce küçük yaşta anaokulu öğrencilerini alıyorlar.
Nagasaki'ye götürüyorlar.
Hiroşima'ya götürüyorlar. Oradaki çorak araziyi ve neden çorak olduğunu güzel bir şekilde anlatıyorlar. Yıkılmış evler.
Yani atom bombası yemiş, yemiş. Japon memleketleri, evet, Japon illeri memleketi, bunlar.
İller, evet. Sonra onu alıp çocukları İşte Tokyo'yu gezdiriyorlar. Modern devasa yapıtları, eserleri gösteriyorlar.
Biz bu yıkılıştan ayağa kalktık falan.
Çalışırsak böyle oluruz. İşte dünyadaki sıralamamız da bu diye anlatıyorlar. İşte bizim de tarihimizdeki bir kere tarihimizi küçümsemekten kurtulmamız lazım.
Evet.
O bin yıllık tarihimizin süzgecin içerisinde geleceğe taşıyacağımız çok önemli değerler var. Kültürümüz, birikimimiz, medeniyetimiz ve bu anlamdaki özelliklerimizi geleceğe taşıyabildiğimizde, teknolojik imkanlarla bunu üst düzeye çıkartabildiğimizde, işte öğretmen kültür taşıyıcısı, öğretmen rolüne büründüğünde, işte o zaman bu heyecanı yakalar, bu ideali yakalar.
Evet.
İşte üniversitelerde Türk İslam medeniyeti ve bununla birlikte dünyanın mevcut durumuna bağlı kalarak bizim kültürümüzdeki öğretmen şu özelliklere sahip olmalıdır. Senin idealin ne? Neden öğretmen olmak istiyorsun? İGEDOR olarak dün mülakat yaptı. Geçen cumartesi günü eğitim akademimiz var. Üniversite öğrencisini alıyoruz. Sorumuzdan bir tanesi şu. Yani eğer üniversite giriş puanınız yüksek olsaydı hangi bölüme, hangi mesleği tercih ederdiniz? Hukuk demiş. Makine mühendisi demiş. Onları hemen eledik.
Öyle. Yani ben yüksek olsaydı da öğretmenliği tercih ederdim diyene.
Ama yazmış bazıları. Puanım ne olursa olsun ben hep öğretmenliği hayal ettim. Yani bu çok önemli.
Bu potansiyel iyi.
Bu potansiyel iyi. En azından ruhen ona hazır hissediyor ve öyle olmak istiyor çocuk. Onu kabullenmiş. Ama öbürü her fırsatta öğretmekten kaçmak istiyor. Yani puanı yüksek olursa eğer hukuk istiyormuş zaten. Yüksek olsaymış mühendis olacakmış.
Ya o hukukta belki başarılı olacaktı. Değil mi?
Evet,
makineci olsa başarılı
olacaktı. Makine mühendisi olmak istiyorum diyen de var. Ben bunları dedim eleyin.
Evet.
Bunları eleyin. Evet. Dolayısıyla öğretmenlik.
Yani elemek onları tahkir etmek anlamına
değil tabii.
Belki onun için iyilik. Yani öğretmenlikte hep kerhen duracaktı.
Kerhen duracak ve benim vereceğim emek de boşa gideceğini düşünüyorum. Yani belki sonradan bazen ikna edip kazandırabilirsiniz ama ister istemez müracaatta fazla olunca onları da biz şey yaptık, eledik. İşte karakter ve şahsiyet. Karakter ve şahsiyet sahibi olmalıdır dedik öğretmen için. İdeal sahibi olma, özetleyecek olursa ideal sahibi olmalıdır dedik. Ve kendi ilmimizi, kendi ahlakımızı, kendi sanatımızı, kendi birikimimizi aktaracak bir öğretmen ve bu mefküreyi taşımalı. Bir de eğitimci, adanmış öğretmen gelişime değişime açıktır abi.
Çünkü donup kalmaz.
Donup kalmaz, yerinde saymaz.
Evet.
Gelişim ve değişimin öncüsü öğretmenler ve okullar toplumun önünde koşar.
Evet.
Cep telefonu çıkar çıkmaz cep telefonu kullanmayı öğreten okullar okuldur.
Evet.
Biz ama hata yaptıktan sonra cep telefonu kullanımını öğrenmeye başlıyoruz. Yanlış.
Evet.
Dolayısıyla teknolojik gelişmeleri de takip eder. Yeni bir gelişim olduğunda kendi kültürel birikimi içerisinde televizyon kullanmayı, bilgisayar kullanmayı, akıllı telefon kullanmayı önce okullarda öğretilir.
Bir ara şöyle bir grup öğretmenle sohbetimiz olmuştu. Öğrenciler bizi aştı diyordu. Niye? Öğrenci daha çok okuyor. O zaman
i̇şte öyle
değil.
Olmamalı.
Öğretmen donmuş kalmış
evet,
yani.
İşte öyle olmamalı. Nuri bir de Bey, son birkaç şey tarih toprak şuuru içerisinde olmalı ve teknoloji kültürün emrinde kullanabilmeli ve zamanında çok riayet etmeli.
Adam bunları ayrı inşallah bir programda işleyelim. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim efendim. Yine
yani
çok
dilinize
sağ olun.
Sağlık. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programındaydık. Nuri Özkan Bey ile ben Deniz Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah çocuklarımızın böyle bereketli bir eğitim yılı yaşamalarını temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun.
Allah'a emanet olunuz.